Ayrım 23. Şairin romanı Murat A. Mungan, sayfa 249. Serhenas. Eski zamanlarda şair kavimler içinde birbirine düşman birçok kavim bulunurdu. Birbirlerinin kelimelerini öldürürlerdi. Birbirlerini kelimelerle öldürürlerdi. Sonra yetinmezler meydan savaşlarında birbirlerine cana susamış çala kılıçlarla saldırır. Yağlı palalar sallar, gözlerini bile kırpmadan düşman beylediklerinin gövdelerinden, havanın boşluğuna imzasını kanla attıkları kelleler, bacaklar, kollar koparıp alırlardı. Savaş meydanlarında öldüren katilden saymazdı kendini. Başkalarının gözünde de katil sayılmazdı. Meydana çıkmanın hukuku diye bakarlardı ovalarda üst üste yığılan ölülere. Kanın şiiri diye bakarlardı ovanın kızıl kırmızısına. Cenk şairi olmaya karar verdiğine mürekkebin kan olur Serhanas. Kelimelerin kanı olur. İçin buna hazır mı? Kendi kanını seyreltmeden başkasının kanını akıtabilir misin? Böyle yazmıştım Otta ona gönderdiği eski tarihli bir mektupta. Serhanas bu uyarı tonundan ve içinde yazılanlardan hoşlanmamakla birlikte mektubu nedense uzun süre saklama gereği duymuştu. Bazı mektuplar vicdan yerine geçer. Kendini pek haklı hissetmese de yüreğinin saklısında bir yer belli belirsiz gücenmişti Motta. Ne zamandır görüşmemişlerdi, hatta Serhanas kendisini de tam olarak bilmediği bir nedenle bundan özellikle kaçınıyordu. Ama ne zaman yeni bir şiir yazacak olsa bunu Motta okusa acaba ne der diye düşünmeden edemiyordu. Yazdığı her dizenin üzerinden Motta uzak ve dilsiz gözlerle kendisine bakıyor gibiydi. Araya giren bunca yıldan sonra Motta'nın karşısına çıkmak için tamamlanmayı bekliyordu sanki. Tamamlanmaktan ne anlaması gerektiğini bilmiyordu ya. Sanki daha zamanı gelmemişti. Bir şeyler henüz olgunlaşmamıştı hayatında ve şiirinde. Biraz daha yolu vardı. Şairin kuyusunun başından kaçtığı günden beri Motta'dan da kaçıyordu. Tereddüt Serhanas'ın sevdiği bir duygu değildi ve ne yazık ki bir zamandır Motta ile arasında üzerinden geçemediği bir tereddüt köprüsü vardı adeta. Yazdıklarıyla söyledikleri anakaranın bir uçtan diğerine birçok yerine güçlü bir yankı bulan Motta'nın görüşlerinin gün günden nasıl gelişip olgunlaştığını uzaktan uzağa izliyor, geçmişte kalmış bir dostu olarak onun başarılarından gurur duyuyor ama bütün bunlar karşılaşmaların biraz daha geciktirmesine, ertelemesine neden oluyordu. Motta'nın karşısına çıkmak için şiirinin hazır olması, içindeki şairin tamamlanması gerekiyordu sanki. Henüz bir yeni yetmeyken şairin kuyusunun başından kaçırdığı sesinin tek tanının karşısına ancak sesi hazır olduğunda çıkabilirdi. Düşmanlarının, yabancıların ruhunu okumasına izin vermeyen kilitli bir bedeni vardı Serhanas'ın. Bu yüzden iyi bir savaşçıydı. Bir savaşı göz ucuyla kazanacak kadar ustalaşmış, Settu'nun ordusuna kabul edilene kadar 60 kadar kayıtlı dövüşten galip çıkmıştı. Vücudunda ucu hançere dayanan, gençlik serseriliklerinden kalma yara izleri vardı. Bütünüyle kendisine ait zamanlarda karargah civarında bir mağaraya çekilip bilgelik kitabı yazan eski ustaların yaşam yolunda izlenmesi gereken yöntemleri, deneyimleri anlatan özlü ve güzel sözler içeren kitaplarını mırıldana mırıldana okumayı seviyordu. Dağlara gömülü kutlu mağaraların birinde büyülü bir uykuya dalıp günü geldiğine kötülüklerle savaşmak üzere uyandırılmayı bekleyen seçilmiş bir savaşçı gibi hissediyordu kendini. Ruhu koyu gölgeli kuytu mağara köşelerinde dinleniyor, bedeni güneşin çiğ ışığı altındaki meydanlarda dövüşüyordu. Mağaralar ve meydanlar arasında ikiye bölünmüştü. Aklı, ruhu, yaşamı. Mağaradan meydanlara her dönüşünde etinde hayata yeni atılan birinin dizginlenemez ihtirası seyiriyordu. Onun için hırs hırs olmaktan, kılıç kılıç olmaktan, ölüm ölüm olmaktan çıkana kadar bunları yaşayıp, tanıyıp, anlayıp aşmayı amaçlamıştı. Kılıcında tüm yerkürenin kanı olabilir ama bir tek kadının, bir tek çocuğun gözyaşı olmamalı diyen Serhanas'ın annesi, o daha çok gençken kablası üzerine yemin ettirdiği kılıcın hiçbir kadına kalkmayacağına dair söz almıştı Serhanas'ın ağzından. Savaşçılarla çapulcuları ayıran kadınların, çocukların kanıdır unutma demişti annesi. İnsanı insandan kan ayırır. Anakaranın değişik bölgelerinde irili ufaklı ordularda çeşitli görevler aldıktan sonra yetkin bir cengaver olarak Yeşilaylara katıldığında içinin olgunlaştığını, yaşamının parlak yıllarının varlığını ışıtmaya başladığını duyumsuyordu Serhan'a. Tepeden tırnağa kendi gücüyle dolu biri olarak artık birçok şeye hazırdı. Atkılı püsküllü yüksek miğferi, geniş omuzlarına ince beline inen demir göğüslüğü, konçları baldırlarına kadar uzanan çizmeleriyle ortalıkta dolaşan cenk şairlerinin en görkemlisiydi o. Baldırlarından yukarı vuran sahtiyan çizmelerinin yanakları açıkta kalan kalçalarını iyice dirileştiriyor, attığı her adımla hem bastığı zemin titriyor hem sıkı eti dalgalanıyordu. Bindiği boz renkli kohandrı atının sağrısı kadar diriydi bindiği atın üzerine yayılan gergin kalçaları. O at sırtında ufka doğru giderken ardından bakanlar atıyla onun birbirine kaynaşmış bir tek canlı olduğunu yemin edebilirlerdi. Güz kaldıran, mızrak fırlatan, kılıç sallayan, tunç kadar sağlam eli, damarlı kolları, bakır gibi şavkıyan gergin pazuları, göz kamaştırır bütün varlığından dirim fışkırırdı. Aydınlık bir esmerlik de onunki, gülümsediğinde ya da mahcup olduğunda esmerliği ışırdı. Toyluk zamanlarında ada beylerinden birinin yanında çalışmıştı bir süre. Denizin ortasında yumuşak iklimli bir adada kısılı kalmak, dalgalarla bakışarak dalgınlaşmak, gecenin yıldızlı atlasını sahile uzanıp uzun parmaklarıyla kıvrımlarını kavradığı bir kavgadan sesler dinleyerek uzak hayaller kurmak Serhan'a göre işler değildi. O savrulmak isteyen biriydi. Oradan oraya savrulmak, yollarda kaybolmak, beklenmeyene kapılmak isteyen biri. Serhanas'a göre hiçbir erkek kaybolmadan kendini bulamazdı. Kanını tutuşturacak hakiki maceralara atılmak, fırtınalara kapılmak arzusuyla dolduğu o yıllarda her seferinde biraz daha uzağa açılırsa, savrulmanın teninde patlayan rüzgarında varlığını daha çok hissedecek, yaşadığını daha çok anlayacaktı sanki. Bilinmez ve gizlerle dolu yaşamın açık kitabını okumak istercesine anakarayı boydan boya gezmeye başladığı, ne kadar çok avarelik ederse hayatı o kadar yakından tanıyacağını, içinin ve şairliğinin çoğalıp göbereceğini sandığı, gözünü budaktan sakınmadığı ilk gençlik yıllarıydı. Köyünden, ailesinden başka modda olmak üzere bütün arkadaşlarından kopmuştu. Yaşamına anlamını verecek olan şeyin oradan oraya gezmek, amaçsızca dolaşmak olduğuna inanıyordu. Yokluklar, sıkıntılar çektiği aç ve yorgun saman ya da yonga yığınlarının üzerine uyuduğu akşamlar olduğu gibi defterine, geceleri herkes uyuduktan sonra belirli bir varlığa dönüşen lambaların yağ kokusunu bir uyuyan varlık gibi duyardım diye yazdığı yüksek tavanlı han odalarında kaldığı da olmuştu. Gene de yazgısının büyüklüğünün farkına varamayacak kadar kendini küçük hayatlara hapsetmiş insanlardan olmak istemediğini söylüyordu. İnsan gerçek yazgısını ancak başı boşlukta kendiliğindenlikle yaşar diyordu. İnsanoğlunun yoluna kendince hedefler koymasının onu gerçek yazgısından uzaklaştırdığı kanısındaydı. Yaşam gelişi güzellikteydi. Rastgelelik tek gerçekti. Tesadüflerin matematiği yoktu. Yaşam ona göre doğuştan kör birinin yanlış imgelerle donanmış kayıp rüyasına benziyordu. Yaşam bilinmezlikleriyle, hesaplanamazlığıyla, ele geçirilemez yanlarıyla güzeldi. Yolunun kesiştiği tesadüflerde, karşısına çıkabilecek felaketlerde, mutluluklar da kardeşti. O günlerde şöyle yazmıştı defterine: "Her tesadüfte elimizden kaçan dokunulabilir bir lütuf vardır. Onu ancak daha sonra görebiliriz. Hatta kimi zaman çok daha sonra." Varlığından büyülü bir çekim yayılan Serhanas'a gittiği yerlerde tanışıp ahbap olduğu insanların çoğunun kanı çabucak ısınır, o buradan hiçbir yere ayrılmasın, gitmesin isterlerdi. Gidecekse de uğradığı şehirlerden birinde Serhanas'ın yazgısının karşısında onu anakarada böyle başıboş dolaşmaktan vazgeçirtecek, olduğu yere bağlayacak kız ya da erkek bir sevgili çıkartmasını dilerlerdi. Serhanas gibi avare gönüllü birini dizginleyecek tek şeyin aşk olduğuna inanan saf gönüllü insanlardı bunlar. O ise mevsim dönümlerini izler gibi yalnızlığının biçim değiştirmesini izliyordu. Söz sanatlarıyla sihir sanatlarının iç içe geçtiği yerlerde doğup büyümüş, saklanmış kelimeleri bulmakta ve olmadık biçimlerde bir araya getirmekte hünerli şairlerle tanışmıştı. Şiirlerini elinde kristal tutarak yazan biri vardı içlerinde. Yüzü bir şairden çok bir şifacının yüzünü andırıyordu. "Kristalin ruhu ve aklı vardır," demişti. Şiirin kainatla olan yakın ilişkisini unutuyorlar, kötü şiirler hakikatle olan bağımızı zedeleyen yanlış çevirilerdir. Ruhun miktarı sabit değildir, ruhun büyük küçülebileceğini görmelisin. Sonuna kadar şair kalmayı başaranlar niye bu kadar azdır sanıyorsun? Serhan As yol boyu karşısına çıkan yaşamın bilgileştirdiği insanlarla tanıştıkça kendini şanslı bilir olarak görüyordu. İnsanlar hayatımıza bir amaç için mi girerler diye düşünüyordu böyle zamanlarda. Eğer böyleyse rastlantı diye bir şey yoktur değil mi? Her yeniliğin çığır açacağı sanılan o toyluk zamanlarında ilginçlik olsun diye gezip dolaştığı yerlerde öğrendiği eski kabile dillerinin hantal sözcüklerinden şiirler yazmayı denemişti. İçinde bilinen anlamda akıl yürütmenin olmadığı yerküredeki o ilk yabanıl sözlüklerdeki ham şiirle yetinen, neredeyse ilkel denilebilecek bir şiir evreni kurmaya çalışmıştı. Oysa üzerinde dinip durduğu o eski hantal sözcüklerden taş gibi ağır, anlamını sızdırmak şöyle dursun, yerinden bile kımıldamayan kas katı şiirler çıkmıştı ortaya. Gene de bunların kendine göre gizemli sayılabilecek eğlendirici tuhaf yanları vardı. Bu ağır şiirleri hafifletmeye çalışırken bir yeraltı suyunun toprak üstüne çıkmaya çalışması gibi şiirin iç geçeneklerini keşfetmeye başlamış, tıpkı yaşamda olduğu gibi sadeliğe ulaşmak için çok karmaşık yollardan geçmek gerektiğini anlamıştı. Öğrenerek yazdıklarıyla yazdıkça öğrendikleri içinde değişe tokuşa kendi zamanını kat ediyor, hem sözcükleri hem ruhunu damıtmayı öğreniyordu. Şiirin bir yük indirme sanatı olduğunu, erken yaşta sırtlandığı o hantal sözcüklerin ağırlığı ve vazgeçmenin gücü öğretmişti ona. Bunca zaman gittiği yollardan yeni öğrenmelerle başkalaşmış, güçlenmiş adımlarla geri geliyordu. Bir zaman sonra içinin olgunlaştığına iyice ikna oldu. Kendisini yaşam içinde pişmiş hissediyor. Şiirleri mutlaka göstermenin artık onun fikrini almanın zamanının yaklaştığını düşünüyordu. Günü geldiğinde şairin kuyusuna değil doğrudan Mottah'a gidecekti. Mottah'ı beğenip sevdiğine şairin kuyusu zaten ses verirdi. 23. ayrımın sonu sayfa 253.